Herkese selamlar sevgili XLab dinleyicileri. Bildiğiniz gibi Sabancı topluluğu bünyesinde yürütmekte olduğumuz bir inovasyon odaklı gelişim programı olan XLab'in podcast kanalında sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi girişimcilik ekosisteminden veya bu ekosisteme katkı sağlamak amacıyla başarılı faaliyetler yürüten pek çok konuğu sizler için ağırlıyoruz. Bugün de aslında bir süreden beri konuşmadığımızı fark ettiğimiz ama çok da önemli bir konu olan girişimlerin muhasebesel süreçlerini aslında ele alacağız ve İşin uzmanı sevgili Yusuf Şahin bizimle. Kendisi Neura isimli mali müşavirlik şirketinin de kurucusu. Pek çok girişimle birlikte çalışıyor. Aynı zamanda bir angel investor olarak da yer alıyor. Ekosistemin oldukça içerisinde ve tabii ki pek çok farklı ölçekte de şirkette çalışıyor. Yusuf abi selamlar, hoş geldin. Nasılsınız hocam?
Teşekkürler, iyiyim, sen nasılsın?
Vallahi ben de iyiyim. Bütün girişimlerin derdi olan bir konu. Zaten bu muhasebesel süreçler en ufak hata yaptığınız zaman insanın başına dert oluyor. O yüzden istedik ki biz de işte pek çok kurum içi girişimci bizi dinliyor, girişimciler dinliyor. Sadece Sabancı topluluğu içerisinde değil, başka büyük ölçekli kurumlardan da çeşitli kurum içi girişim ve inovasyon süreçlerinin içerisinde olan dinleyicilerimiz var. O yüzden dedik ki şu konuyu bir genel olarak ele alalım. Birkaç böyle temel klasik soruyla başlayalım. Birazcık bizim yaşadığımız konulardan da minik detaylara girelim. Senin zaten burada sayısız tecrüben var. Ama öncesinde bir seni tanımak üzere sözü sana verelim istiyorum.
Tabii ki. ODTÜ İşletme mezunuyum ben. Sonrasında PricewaterhouseCoopers'ta vergi departmanında uzun yıllar çalıştım. Daha sonrasında da birçok yabancı şirketlerde üst düzey pozisyonlarda görev aldıktan sonra yaklaşık 10 yıl kadar önce kendi şirketimi kurdum. Mali müşavirlik şirketimi kurdum. Startup ekosisteminde aslında birçok alanda varım. Bunlardan bir tanesi üniversitelerin hem teknoparklarda hem de kuluçka merkezlerinde mentor olarak görev alıyorum. Aynı zamanda melek yatırımcılık da yapıyorum. Yatırım yaptığım şirketler de var. İnternet üzerinde vergi ve muhasebeyle alakalı birçok yazılar yazıyorum. Aslında masanın her tarafında varım diyebilirim. Hem büyük şirketlerin, kurumsal şirketlerin bir startup'ta ya da bir girişimde neleri görmek istedikleri, nelere dikkat ettikleri konularına oldukça hakimim raporlama bazında. Hem bir yatırımcı olarak girişimlerde yatırımcılar nelere dikkat ediyorlar, onlara hakimim. Hem kendi şirketimi kurdum ve birçok kuluçka merkezinde de şirkete mentorluk yaptığım için onların ne gibi problemleri var, ne gibi sıkıntılar var, onlara da hakim olduğumu söyleyebilirim. Ekosistemi komple izleyebiliyorum. Buradaki sıkıntıları ya da bir takım açıkları rahat görebildiğimi söyleyebilirim.
Süper. Şu anda özellikle işte girişimlerin en büyük sıkıntıları işte bir avukatla veya işte bir mali müşavirle yan yana geldiğinde girişimin sıkıntılarıyla işte halihazırda büyük ölçekli bir kurumun veya daha böyle orta ölçekteki bir işte KOBİ'nin, OBİ'nin ihtiyaçlarından farklı ihtiyaçları olabiliyor. Yani hem şirketi sermayesel olarak döndürmeyle ilgili hem de doğru bir şekilde ilerlemeyle ilgili. O yüzden bence oldukça önemli deneyimler.
Evet, burada benim gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi şu. Özellikle girişimciler bir araya geldiklerinde kendi içlerinde bölümlere ayrılabiliyorlar. Birisi ürün gelişiminde, birisi şirket tanıtımında ya da yatırım süreçlerinde ya da birisi yazılımda olurken aslında finansal kısım biraz eksik kalıyor. Finans ve muhasebe kısmı. Bu biraz da bu konunun hem bilinmezliği hem karmaşıklığı hem de sevimsizliğiyle de alakalı diye düşünüyorum.
Tabii zor geliyor. Yani hani işi yapmak daha keyifli bir şey ya.
İşi yapmak daha keyifli. Serdar Kuzulo'nun o konuda söylediği bir söz vardır. Der ki yani girişimlerde birçok kişi birçok işi yapmak istiyor ama bir de işin mutfağı var. Bulaşıkları birinin yıkaması gerekiyor. Bu bulaşıkları yıkayacak kişiyi de kısa çöp seçiliyor ve bu kısa çöp seçen de genelde muhasebe ve finans üzerine kalıyor. O yüzden bir sıkıntı var. Girişimler bu konulara çok fazla hakim değiller. Bu konuları çok fazla bilmiyorlar ve neyi bilmeleri gerektiğini de çok fazla bilmiyorlar. Burada tabii ki daha önceki tecrübeleri çok fazla olmayan girişimler de var. O girişimlerde de çok fazla tecrübeleri olmadığından dolayı muhasebe ve vergi süreçlerini çok bilmiyorlar. Ne soracaklarını da bilmedikleri için konu tıkanabiliyor. Özellikle girişimlerde şöyle bir konu var. Ya bu konuyu bize niye söylemedin? Nasıl olacağını biz nereden bilebiliriz? Ben aslında hiçbir şey bilmiyorum gibi yaklaşım aslında çok doğru değil. Bu da şundan doğru değil. Bir mali danışman ya da mali müşavir o girişimle beraber yaşamıyor. O girişimin sürekli içinde değil. Ne gibi planları var, ne gibi bütçeleri var, kimlerle görüşüyorlar, hangi sözleşmeleri yapacaklar, hangi risklerle birebir karşı karşıya kaldıklarını bilmedikleri için aslında girişimlerin daha çok kendilerini mali müşavirlerine ya da finans danışmanlarına anlatmaları, neler yaptığını, gelecekteki planları nedir, onları eğer daha açıklayıcı olursa karşı taraftan da daha sağlıklı feedbackler alabilir.
Sürekli aslında paylaşımda bulunup sürekli seni paylaşım. Beslemek gerekiyor, öyle
kesinlikle.
Değil mi?
Bir tabirle bizim etimizden, sütümüzden faydalanmaları lazım. Yani gerçekten belli bir tecrübeye sahibiz. Birçok konuda, birçok alanda uzmanlıklarımız var ve bu uzmanlıklarımızdan faydalanabilmeleri için bizimle sürekli iletişimde olması ve sürekli soru sormalarını bekliyoruz biz. Ya arkadaşımdan şunu duydum ya da gazetede bunu okudum. Ya böyle bir şey varmış. Bu konuda ne söylersiniz? Ya da ben yurt dışında yatırım yapmak istiyorum. Nasıl bir yol çizeyim? Ya da yeni bir şube açacağım. Teknopark nedir? Vergi avantajları nedir? Yani akıllarına gelen her türlü soruyu sormaları lazım. Bizi kullanmaları gerekiyor.
Anladım. Yani aslında en baştan itibaren o zaman alabilecek olduğunuz bir numaralı not. Bir kere sürekli paylaşımda bulunacaksın.
Kesinlikle.
Anlaşmayı yaptın. Bitti. Ay sonunda, yıl sonunda, çeyrekte neyse görüşürüz demeyle bu iş olmuyor. Düzenli aralıklarla gerekli olduğunu düşündüğüm bilgileri iletmek gerekiyor size.
Evet. Ya bu konuda çok meraklı ve ilgili olmak lazım. Çevreden duydukları ya da başka bir arkadaşının girişimi de olabilir. Orada gördükleri bir konuyu mutlaka ama mutlaka kendi mali müşavirlerine ya da finansal danışmanlarına sorsunlar.
Bence de kesinlikle katılıyorum. Mesela birkaç tane daha konuya birazdan geçiş yaparız ama pek çok girişimle bir araya geldiğimizde biz kendimizde de geçerli olan bir konu olarak işte işin bu business bacağını büyütmek, işte yeni müşteriler bulmak, onlarla anlaşmalar yapmak, yeni paketler, hizmetler eklemek, işte ürünü geliştirmek vesaire gibi konular çok daha gündemde ve aslında pek çok kurucunun da hevesle böyle yaklaştığı taraf ama işte öyle bir durum ki diğer tarafı şu an konuştuğumuz bu konuları hukuktur, muhasebedir bunları ihmal ettiğiniz zaman olayın çarkı çok başka bir yöne doğru gidebiliyor. Bunlar bazen elinizde olan konular, bazen elinizde olmayan konular ama mutlaka elimizin bunun üstünde bir bulunuyor olması mümkün olduğunca sıkı böyle hands up yapıp teması yoğun tutmak gerekiyor.
Katılıyorum. Aslında burada biz muhasebeyi, vergiyi çok detaylı bilmelerini beklemiyoruz zaten girişimcinin. Ama temel düzeyde bir finansal okuryazarlık bence kurucuların, tüm kurucuların elde etmesi gereken bir konu. Mizan nedir? Beyanname nedir? Hangi tür vergiler vardır? Şirket türleri ya da farklılıkları nedir? Temel bazda bazı konulara hakim olurlarsa yeterli. Zaten geri kalan diğer tüm konularda danışacaklar bize. Soru soracaklar, bizden destek alacaklar.
Tabii ki. Şimdi çok temel sorular var bu işin içerisinde. İşte şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket. Bunlar bence artık eskiye göre çok daha bilinen kaynaklara işte sizin de yazdığınız yazılarla falan böyle ulaşılabilir şeyler. Pek çok ekosistemdeki kişi de yazıyor, anlatıyor ama bence yine de sürekli yeni bir giriş var sonuçta bu alana. Farkları nedir? Avantajları nedir? Girişimler çoğu zaman işte özellikle yatırım alma yolculuğuna gireceklerse işte bir anonim şirkete doğru yönlendiriliyor. Bunun bazı avantajları olduğu için aslında oluyor karşılıklı. Biraz bu dünyayı da bir açalım isterim.
Tabii ki aslında şirket türleri temel olarak şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak temelde ikiye ayırabiliriz. Burada temel ayrımı bu şekilde yapmanın bir özelliği var. Şahıs şirketlerini kurmak ve kapatmak çok kolay. Yani eğer sizin bir fikriniz var ve bir girişiminiz var, bunu test etmek istiyorsanız, yatırımı bir kenara bırakıyorum. Bunu şahıs şirketiyle yapmanızda büyük avantaj var. Çünkü bir gün içinde şirketi kurup, ya ben kararımı değiştirdim, şirketi kapatmak istiyorum dediğinizde ertesi gün kapatabilirsiniz. Ve bunun büyük bir sıkıntısı, maliyet yok. Ama sermaye şirketi dediğimiz konuda ise konu biraz daha farklı. Sermaye şirketinde aslında kurduğunuz şirket sizden, ortaklarından ya da yöneticilerinden bambaşka yeni bir kişilik elde etmiş oluyor. Bu yeni kişilik aslında yeni bir çocuk gibi diye düşünebilirsiniz. Kendi kişiliği var. O sermaye şirketlerinin işleyebilmesi için bir ana sözleşmenin olması gerekiyor. Ana sözleşmede o şirketin unvanı, sermayesi, yöneticisi, hissedarları, bir takım o şirketin nasıl yönetileceğiyle alakalı olarak bilgiler veriyor ve bu kamuya açık oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bir sermaye şirketi kurmak istiyorsanız ticaret sicil kütüğüne bunu kaydettirmeniz gerekiyor. Nüfus müdürlüğü gibi diye düşünebilirsiniz. Ticaret sicil müdürlüğüne kaydettirdiğiniz bu bilgilerde eğer bir değişiklik yapmak isterseniz de yine aynı şekilde ticaret sicil müdürlüğünün kütüğünde bu değişikliği yapabilmek için evraklar hazırlamanız lazım. Noter evrakları, imza sirkülerleri gibi birçok işlemler vardır. Bu sebeple sermaye şirketinin kuruluşu uzun ve maliyetli olabilir. Yani tabii uzundan kastım tek ortaklı bir şirketi 2-3 güne kurabilirsiniz. Ama çok ortaklı ya da işin içine yabancı ortak ya da yabancı şirket girecek olursa bu süreç 2 ay, 3 aya kadar uzayabilir. Ama şahıs şirketinden farklı olarak Bu şirketi kapatacağım dediğinizde minimum olarak bu şirketin kapanması 4 ayı bulabilir. Ve burada da şirket hayattayken yapılması gereken tüm işler tasfiye sürecinde de yapılması gerekir. Sizin ticari sicil kütüğünde yapacağınız her bir değişiklik bir takım maliyetlere sebep olacağı için ve şirketin hayatta kaldığı sürece de birçok maliyetlere katlanacağınız için eğer ki fikrinizden ya da şirketinizden çok emin değilseniz sermaye şirketi kurmanıza gerek yok. Şahıs şirketiyle devam edebilirsiniz. Çünkü şahıs şirketinin avantajı hızlı, maliyeti daha düşük ve hemen kapatabilme imkanı
maliyeti
var.
Maliyeti daha düşük derken vergi dilimlerinden falan bahsediyoruz.
Yok hayır. Sermaye şirketleri kurarken ve onu yürütürken mali müşavirlik hizmeti, noter hizmeti, ticari sicil harçları gibi ekstradan maliyetler var. Vergi yapısı 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer. Şöyle şahıs şirketinde gelir vergisine tabidir kişiler. Orada artan oranlı bir vergi sistemi vardır. Sermaye şirketinde ise fikstir. Şu an %25 kurumlar vergisi ödeyeceğiz. Ama sermaye şirketinde de şirketin kârı olup vergisini ödeseniz dahi o şirketten parayı çekemezsiniz. Çekebilmeniz için ekstra bir vergi daha ödemeniz lazım. Total vergiyi düşündüğümüzde, şirketten para çekme maliyetini düşündüğümüzde şahıs şirketi ile sermaye şirketi arasında çok büyük bir fark olmadığını göreceksiniz. Buradaki benim kastettiğim maliyet daha çok mali müşavirlik, kira, beyanname, ticaret sicil, noter gibi diğer masraflar.
Anladım. Süper. Peki yurt dışında şirket açmak? Biz de mesela Bubbleworks Media olarak işte Estonya'da bir şirket açtık. Şimdi Türkiye'de de açmayı düşünüyoruz. İşte özellikle bunun çalışanlarına sigorta yapabilme ile ilgili falan sağladığı artılar, eksiler var bu süreçten. Ama bir tarafta vergisel konular var. İşte Estonya gibi ülkeler bir yandan startuplara ekstra destekler sunuyor. Gerçi şu anda Türkiye'nin kara listede olmasından dolayı yaşanılan bazı ödeme platformları ile ilgili sıkıntılar var. Biz de bunlara maruz kalıyoruz ama genel anlamda bu nasıl değerlendirilmeli? Bir de şu var. Yatırımcılar da pek çok mentorda girişime ben de Goin tarafında da aynı şekilde hani öneriyorum. Biz de bunu kendimize de yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olunca erken aşamada globale doğru adım at. Yurt dışında bir şirketinin olması, biz mesela bunu yaşamıştık. Almanya'da bir şirketin bize fatura kesmesi durumu vardı. Ödemeyi onlardan alabilmek için Türkiye'ye çok böyle kesmeye sıcak değillerdi. Estonya'da şirketi kurduktan sonra hemen hızlıca gerçekleşmişti gibi avantajları var ama başka dertleri de var. Yani nasıl bir sürede, ne zaman ele alınması lazım, nasıl yaklaşmak lazım bu konuya?
Burada girişimin aslında yapacağı işle de alakalı diye düşünüyorum. Eğer ki bu girişim müşteri kitlesi ağırlıklı olarak Türkiye'de ise bu şirketin globale gitmesi, globalde şirket kurması çok mantıklı olmayabilir. Ben bir vergici olarak şunu düşünüyorum. Türkiye'de karmaşık birse sizin yurt dışında şirket kurma sürecindeki karmaşıklığınız 3'e çıkacak. Eğer çok büyük bir sizin açınızdan bir avantaj yoksa, ödeme sistemleri ya da Avrupa pazarı ya da Amerika pazarı ya da yatırımcıları yurt dışında daha rahat alma gibi bir hedefleriniz yok ise, yani müşteri kitleniz Türkiye'de ise bence yurt dışına çıkmanıza gerek yok. Çünkü vergisel olarak büyük bir avantaj sağlayacağınızı düşünmüyorum. Yurt dışında bir şirket kurmanın ya da sürdürmenin belli başlı maliyetleri vardır. Eğer ki çok büyük bir gelir kapınız yok ise yurt dışında, o zaman ikinci bir ülkede şirket kurmanın maliyeti sizin açınızdan çok avantajlı olmayabilir. Bazı şirketler çok fazla büyümüşlerdir. Vergisel bir takım avantajlar sağlamak için yurt dışında farklı ülkelerde farklı yapılar kurabilir. Tabii bunun operasyonel bir maliyeti var. Bu maliyete katlanıp avantaj elde edebilirler. Ama küçük bir şirketseniz ve sizin müşteri kitleniz ağırlıklı olarak Türkiye ise sırf vergiyi daha az ödemek gibi bir niyetle yurt dışında şirket kurmalarını tavsiye etmem.
Anladım. Süper. Mesela örnek veriyorum, ben hani dinleyicilere deneyim paylaşım olması adına söylüyorum. Bizim Estonya'da kurmamızın temel sebeplerinden bir tanesi işte startup vizesi dediğimiz bir konu var. Estonya e-residency veriyor. Bu size işte bir online vatandaşlık gibi bir şey ve aslında oralarda çok daha rahat bir şekilde iş yapabilmenizi, ödeme almanızı, vermenizi, kişi çalıştırmanızı ve sizin çalışabilmenizin falan önünü açıyor ve sadece Estonya'da değil aynı zamanda Avrupa Birliği'ni de kapsayan bir şey ve sizi startup vizesine de bir adım kala noktasına getiriyor. O da yani böyle Schengen kıvamında çok daha rahat işte aslında hareket edebildiğiniz böyle ciddi avantajları olan bir vize. Ama geri dönüp işte baktığımda şu anda yeniden kuruyorsam şu anki bilgilerle bunu kurar mıyım kurmaz mıyım, halen daha böyle %50 aşamasındayım. Ne o kadar faydasını gördük ne o kadar zararını gördük. Sadece işte şu son dönemdeki bazı ödeme platformları ile ilgili sıkıntılar birazcık can sıkıcı oldu. O da pek çok girişimi de aslında etkiledi. Peki burada girişimlerle ilgili aslında genel anlamıyla konuştuk ama finansal süreçleriyle ilgili sizce yaptıkları işte en temel hatalar ne? Mesela kullanmalarını önerdiğiniz çeşitli platformlar var mı veya hiç değilse temel düzeyde gelir gider dengesini nasıl takip etmeliler?
Biz aynı zamanda paraşütün de mali müşaviriyiz. Paraşütle de çok yoğun çalışıyoruz. Burada firmaların, girişimlerin paraşüt kullanarak finansal süreçlerini takip etmelerinin avantajlarını görebiliyorum ben. Biz muhasebede Luca programı kullandığımız için Paraşüt'ün Luca'yla da entegrasyonu da var. Ama temel anlamda girişimcilerin bir platform kullanmak yerine kendileri Excel'de de takip edebilirler. İnternet üzerinde kullanabilecekleri Excel'den daha yapılı olan bir programı kullanmalarındaki amaç kendi önlerini görmek. Yani aslında bir girişimci çok basit de olmuş olsa önümüzdeki 10-12 ayı ya da 24 ayı kabaca tahminlemeleri gerekir. Yani buradaki kastım şu, gelirleri tahmin etmek oldukça zordur ama giderleri nispeten belli başlı kalemleri aylık aylık yazabilirler ve bu aylık aylık yazdıkları giderler için ellerinde ne kadar para var ya da ellerindeki para kaç ay yetecek gibi bir takım öngörüler yapabilirler. Bu basit bütçeyi yapmaları kendilerine çok şey kazandıracaktır. Bu karanlıkta el lambasıyla önünü görmek gibi bir şeydir. Eğer siz böyle bir bütçeyi Excel'de ya da Paraşüt'te ya da başka bir platformda yapmazsanız ileride ne zaman paranızın biteceğiyle alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. En azından bunu önden görüp bununla ilgili önlemleri alma şansınız olabilir ya da zaman kazanabilirsiniz. Başka bir konuda girişimlerde birçok masrafı belgesiz olarak yaptıklarını ya da ceplerinden harcadıklarını görüyorum. Bu tabii ki bilgi akışında bir takım sıkıntılara sebep oluyor. Birincisi gerçek giderlerini ya da gerçek harcamalarını göremiyorlar. İkincisi bu harcamalara gider yazamıyorlar. Eğer bir gelir faturaları varsa yüksek vergi çıkabiliyor, karlılıkları yüksek çıkabiliyor. Kendilerini de yanıltabilir bu süreç. Bu sebeple mümkün olduğu kadar her şeyi resmi yapmaya çalışsınlar. Tabii ki bazı konularda vergi yüklerinden dolayı bu zor olabiliyor ama benim tavsiyem mümkün olduğu kadarıyla her şey resmi olsun ve yapmış oldukları her harcama içinde mutlaka bununla ilgili harcama belgelerini, faturalarını, fişlerini alsınlar ve mali müşavirlerine iletsinler. Bu harcamalarla ilgili olarak kendileri Excel'de ya da Paraşüt'te ya da başka bir platformda mutlaka ama mutlaka tüm harcamalarını yazsınlar ve önümüzdeki dönemlerde hangi harcamaların olası olduğunu görüp bir bütçe çıkarsınlar derim.
Anladım, süper. Peki bir diğer önemli konu da işte bu tekmerler, teknoloji ofisleri, teknoparklar gibi yapılarda işte bulunmayla ilgili de avantajlar var ama yer bulmak çok zor. Her girişimin o statüyü sağlaması zor vesaire gibi konular var. Oralardaki durumlar, dengeler nasıl?
Bir girişimin eğer ki teknopark ya da tekmer ya da Ar-Ge merkezleriyle alakalı ona uygun bir yapıları olacak ise ve bu konuda çalışanları var ve ileride gelir etme olasılıkları var ise mutlaka ama mutlaka bu tür yerlere gitmelerinde fayda var. Çünkü çok ciddi vergi avantajları var. Temelde iki yapımız var. Bunlardan bir tanesi Ar-Ge kanunumuz, ikincisi de teknopark kanunumuz. Her ne kadar buralarda özellikle teknoparklarda yer bulma ya da maliyetin yüksek olması gibi problemler olmuş olsa da teknoparklarda temelde 4 ana kalemde vergi avantajı var. İki başlıkta izleyecek olursak bunlardan bir tanesi çalışanın üzerindeki vergi yükü, ikinci başlıkta şirketin üzerindeki vergi yükü diye kabaca tanımlayabiliriz. Çalışanın üzerindeki vergi yükünde eğer şirket teknoparktaysa, projesini orada geliştiriyor ise ve belli koşulları sağlamışsa, ay sonu raporları ya da devamlılıkla alakalı şartları sağlamışsa, çalışanın üzerinde çok ciddi bir yük olan gelir vergisi yok teknoparklarda. Ayrıca çalışanın maaşı üzerindeki işveren payının yarısı da yok. Bu özellikle yazılım ya da oyun şirketlerinde maaşların yüksek olduğu yerlerde çok ciddi vergisel avantajlar sağlayabiliyor.
Mesela nasıl bir orana tekabül eder bu? Veya işte atıyorum 100 bin lira üstünden bir örnek vermek gerekse işte iki tane diyelim ki 50'şer bin lira brütte çalıştırdığımız yazılımcımız var veya işte bir şekilde ürüncümüz var vesaire.
50 bin lira net olarak kabaca dikkate alacak olursak 50 bin yaklaşık 100 bin TL civarında net bir ödememizin olduğunu varsayarsak yaklaşık bunun vergi ve SGK yükü 80 bin liraya gelir. Yani totalde maliyetimiz bizim net ödeme 100, vergi ve SGK 80, toplam 180 bin lira civarında
İşveren
bir
maliyeti 180 bin lira.
İşveren maliyeti 180 bin lira. Buradan yaklaşık 40 ya da 50 bin lira civarında bir avantaj sağlanabilir. Yani işveren maliyeti 180 değil 130 ya da 140'a düşürülebilir.
Ciddi bir oran, evet.
Çok ciddi bir rakam. Ayrıca eğer proje bitiminden sonra fatura keseceksek bu faturalarda belli şartlar dahilinde KDV olmayacak. Ayrıca çok yüklü gelir faturalarımız olursa bunların üzerinden kurumlar vergisi de olmayacak. Kabaca konuşuyorum, eğer bir şirket 20 milyonluk bir gelir olduğunu varsayacak olursak bu 20 milyon üzerinden kurumlar vergisi ödemeyecek. Ayrıca çalışanların üzerinden az önce bahsetmiş olduğumuz bir takım vergi ve SGK avantajları da var. Teknopark o açıdan çok çok çok avantajlı. Bir takım ek maliyetleri var, bir takım ek yükümlülükleri var. Bunlara katlanılabilir. Çalışan sayısı 3'ten daha fazla olursa ve çalışanların maaşları yüksek olursa kesinlikle ama kesinlikle Teknopark'a girmelerini tavsiye ederim.
Şu anda dinleyicilerin aklında muhtemelen nasıl giriliyor ya buraya diye bir soru oluşmuştur. Onunla ilgili de bir iki kelam alırsak süper olur.
Tabii ki. Teknoparklar aslında üniversiteyle beraber çalışan yerler. Daha doğrusu üniversitelerin yerleri diye düşünebiliriz. Burada bir yönetici şirket var ve bu yönetici şirkete rapor sunulması gerekiyor. Yani bir proje sunulması gerekiyor. Şirketin neler yapacağıyla alakalı. Bu projeyi sunduktan sonra eğer Teknopark'ta da yer varsa ve yönetici şirket bu projenin yapılabileceğine kabul ederse, öngörürse o zaman siz içeri girebilirsiniz. Bu projeyi yapmanın çok zor olduğunu zannetmiyorum. Bununla ilgili danışman şirketler de var. Oralardan da destek alabilirler. Ya da kendileri de direkt ilişkiye girip başvurabilirler. Tabii merkezi yerlerde ya da bir takım gözde olan teknoparklarda yer bulmak büyük sorun. Buralara girmek zorunda değiller. Diğer üniversitelerin teknoparklarına da gidebilirler. Burada başka bir paragraf daha açmak istiyorum. Aslında az önce Teknopark ve ARGE diye konuşmuştuk. ARGE kanunumuzda bizim ARGE merkezi yapılabilir ama bu büyük şirketler için, yani girişimciler için olası bir konu değil. Çünkü bunun için özel bir yerinizin olması lazım. Bu özel yerinize güvenlikli girişlerin olması gerekiyor. Minimum 15 tane mühendis çalışanın olması gerekiyor ki bu tatilleri ya da izinleri ya da sağlık problemleri düşündüğümüzde minimum 18 tane mühendisin olması gerekiyor. Bu ancak büyük şirketlerin yapabileceği ve direkt devletten ayrıca izin alınması gereken konu olduğundan dolayı startuplar için feasible olduğunu düşünmüyorum. Ama Tekmer dediğimiz olay var. Tekmer'de aslında ARGE merkezlerinin çok küçültülmüş bir hali diye düşünebiliriz. Gene üniversitelerin destekleriyle beraber kurulan Tekmer merkezleri, gene Teknopark gibi bir yönetimi var. Siz oraya projeyi veriyorsunuz. Bir ya da iki çalışanınız da olabilir. Ama ARGE kanunundaki o zorunlulukları ya da şartları sağlamanız gerekmiyor. Tekmer'in içine girdikten sonra ARGE kanunundaki teşviklerden faydalanıyorsunuz. Bu teşvikler Teknopark'taki teşviklere çok benzer. Gene çalışanların üzerinde gelir vergisinin %80, %90 ya da %95 oranında bir istisnası var. Gene işveren SGK payının %50'si istisna. İşveren üzerindeki maliyet az önce Teknopark'larda bahsettiğimiz gibi bir avantaj sağlayacaktır Tekmer'lerde de. Ayrıca Tekmer'lerde gelir ya da KDV üzerinden bir istisna yok ama yapılan ARGE harcamasını çift düşebiliyoruz. Beyannamede ayrıca ARGE harcamalarını toplu olarak düşebiliyoruz. Bir de yapılan ARGE harcamalarını aktifleştirerek amortisman yoluyla da gider yazabiliyoruz. Bu biraz karışık gelebilir ama uygulaması o kadar zor değil. Burada çalışan üzerindeki vergi avantajlarından büyük oranda faydalanabilirsiniz ki Tekmer'ler çok sayıda açılmaya başladı ve oralara giriş çok kolay ve oralarda sizin sunmanız gereken, Teknopark'a sunmanız gereken proje kadar kapsamlı bir proje olmuyor ve aylık raporlamaları yani operasyonel yükü de teknoparklar kadar değil. Buradaki asıl konu şu, sizin şirketinizin ya da girişiminizin önümüzdeki dönemlerde gelir yapısına göre Teknopark ya da Tekmer kısmının hangisinin avantajlı olduğunun bir simülasyonun yapılması lazım. Bazı durumlarda Tekmer daha avantajlı olabilir, bazı durumlarda da Teknopark daha avantajlı olabilir.
Anladım, süper. Burada ağırlıklı olarak işte yazılımcı çalıştırmanız gerekiyor gibi bir durum var mı? Veya işte teknik bir ekip olması gerektiği zorunluluğu var mı yoksa nasıl bir durum var?
Burada aslında teknik kısım mutlaka olması gerekiyor projeyi yönetmesi için. Bir de yardımcı ekipler diyelim, yani muhasebe, insan kaynakları, pazarlama gibi. Teknoparklarda bu belli bir orana kadar muhasebe ya da pazarlama, satış gibi kişilerin üzerindeki teşviklerden de faydalanılabiliyor. Ama ağırlıklı olarak buradaki arkadaşlarının teknik olması, yazılımcı olması gerekecektir. Çünkü bir proje sunuluyor ve bu projede de o projeyi gerçekleştirebilecek yetkinlikte kişilerin olması gerekiyor.
Anladım, süper. Bir de gidip gelmeyle ilgili bir zorunluluk var sanıyorum orada.
Teorik olarak var. Aslında bu konu oldukça esnetildi. Özellikle pandemiden sonra çok esnetildi. Önceden full zorunluluk vardı ama şimdi teknoparklarda eğer kişi yazılımcıysa, bilgisayar mühendisi ya da bilgi işlemle alakalı olan bir takım bölümler var. O bölümlerde olursa hiç gitmesine gerek yok. Diğer personellerin de, projede yer alan diğer kişilerin de %25 oranında gitmesi gerekiyor. Haftanın bir günü, 1,5 günü gitmeleri yeterli olacaktır. Tekmer'de de gene bu durum var ama bazı teknoparklarda nispeten bu konuyu da esnetmiş durumdalar. O %25'lik kısmında da zaman zaman duyduğumuz kart basımı olabiliyor. Genelde firmalar uzaktan çalışıyor ama şöyle bir konu var. Teknoparkta her ne kadar hiç gitmeyecek bile olsanız her bir çalışan için, o projede yer alan kişi için minimum 3 metre, 4 metre ya da 5 metre gibi bir yeri kiralamak zorundasınız. Yani kabaca 10 kişilik bir ekibiniz var ise ve bu 10 kişilik ekip tümü yazılımcı ve hiç gitmeleri gerekmiyor olsa bile sizin Teknopark'ta minimum 30 metre, 40 metre ya da 50 metre karelik bir ofisi kiralamanız gerekir ki oranın da kira maliyetleri çok düşük değildir.
Tekmer için de aynı durum geçerli değil mi?
Tekmer için de aynı durum geçerli. Ama Tekmer'de şöyle bir konu var. Tekmer'de nispeten oralar daha serbest bir alan. Teknopark kadar bu konuya dikkat edilen alanlar olmadığı için Tekmerlerde girişimciler biraz daha rahat hareket ediyorlar diyebilirim. Yani gitmeden de, uzaktan çalışarak da, tekmer yönetimiyle de, görüşerek de yapabiliyorlar. Ama kanunen belli bir oranı sağlamaları gerekiyor.
Anladım, süper. Vallahi hocam bayağı bir bilgi yüklemesi yaptık diye düşünüyorum. Artık yavaş yavaş bölümün sonuna gelelim istiyorum ama senin eklemek istediğin konular da vardır diye tahmin ediyorum. O yüzden istersen bir son olarak sözü tekrar sana vereyim. Burada böyle altını çizmek istediğim veya bizim değinmediğimiz önemli olan konular varsa onları da dinleyicilerimizle buluşturalım.
Tabii ki. Burada aslında konuşmanın başında anonim şirket, limited şirket farkı vardı. Yatırımcılar açısından hangisi avantajlı diye sormuştun. Ona bir açıklık getirmek istiyorum. Limited ve anonim şirketler aslında teknik bazda ve vergisel bazda birbirine çok benzer iki şirket yapısıdır. Vergileme sistemleri birbirinden farklı değildir. Kuruluşları, devam etmeleri, muhasebeleri birbirleriyle temelde aynıdır. İkisini ayıran noktalardan bir tanesi şirketin ortaklık yapısıyla alakalı ve bir takım hisse devriyle alakalı avantajlardır. Limited şirket burada özellikle şirket yatırımcıları, hissedarların şahsi sorumluluklarından dolayı yatırımcıların çok tercih etmediği bir yapıdır limited şirketi. Anonim şirketlerde eğer yatırımcı sadece hissedar olursa, yönetime girmez ise burada şirketin vergi ve SGK borçlarından bir yükümlülüğü yok. Yani kabaca şöyle söyleyebilirim. Eğer siz borsadan Turkcell hissesi satın aldıysanız aslında Turkcell'in hissedarısınızdır ama yönetimde yer almadığınız için Turkcell ileride batmış olsa ya da vergi ve SGK borçları olmuş olsa hiçbir yükümlülüğünüz olmaz. Ama eğer bir limited şirket ortağıysanız şirket battığında vergi ve SGK'lardan tüm mal varlığınızda sorumlusunuz. Bu birinci konu. Bu birinci konudan dolayı yatırımcılar anonim şirketlere yatırım yapacaklardır. Limited şirketlere yatırım yapmak istemeyeceklerdir. İkinci konu ise vergi avantajı hisse devirlerindeki. Limited şirketlerde hisse devirleri noter kanalıyla yapılmak zorunda. Anonim şirketlerde ise bu serbest. Noterden olması gerekmiyor. Ticari sicili tescili gerekmiyor. Ama asıl vergi avantajı şu. Eğer siz anonim şirket hissedarıysanız ve şirketin hisselerini 100 liraya alıp daha sonra exit'te 1000 liraya sattıysanız aradaki 900 liranın üzerinden normalde vergi verilmesi gerekirken vergi vermiyorsunuz. Bu bir istisna. Yani limited şirkette 100 liralık bir hisseyi daha sonra 1000 liraya sattığınızda aradaki 900 lira için vergi ödemeniz gerekiyor. Normal şartlarda bu. Ama anonim şirketlerde şöyle bir vergi istisnası var. Eğer şirketin hissesi basılı ise, bu hisseye sahip iseniz ve 2 tam yıl bu hisseyi elinizde tutmuş iseniz o zaman siz 100 liraya almış olduğunuz bir hisseyi 1000 liraya satsanız dahi hiçbir vergi ödemezsiniz. Beyanına da tabi değildir. Bu vergi avantajı bildiğim kadarıyla dünyada başka ülkelerde de yok diye biliyorum.
Anladım, süper. Bizde de avantajlı bir şeyler var yani. Bir güzel. Vallahi ben çok teşekkür ederim. Aslında kendi merak ettiğim soruları, işte bir kısmını hani bildiğim ama geçmişte bu sürece başlarken hep böyle aklımda dolaşan soruları mümkün olduğunca sormaya gayret ettim. Sevgili dinleyicilerimiz de istedikleri durumda size ulaşabilirler. LinkedIn'den kapınızı çalabilirler diye düşünüyorum ki çalmanızı da tavsiye ederim. Gerçekten bu alanda bir sıkıntı yaşamaya başlarsanız yani sağlık bozucu seviyelere gelir. İnanın müşteri bulmak daha kolay bir süreç. İşini yaparsın, ararsın, kapıları çalarsın, bulursun ama burada gerçekten elinde olmayan süreçler girmemek lazım mümkün olduğunca. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Evet sevgili XAP dinleyicileri, bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.